dijital dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital dünyada birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta konumuz dijital çağda edebiyatın geleceği ve konuğumuz yeni Türk edebiyatı uzmanı Doktor Atilla Aktaş. Hoş geldiniz Atilla Bey.
Hoş bulduk Sayın Tolga.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak isterim. Bize Twitter ve Facebook'tan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün konumuz dijital çağda edebiyat. Tabii ki SMS'ler ile hayatımıza giren bu SLM, MRB, NBR gibi kısaltmalar, işte teknoloji dilimizi bozacak mı gibi tartışmalar varken bugün geldiğimiz nokta korku verici. Dijital çağda işte kitabın özetini internetten bularak okuyan kişilerin edebiyat uzmanı olarak kendisini öne çıkartması ya da ünlü edebiyatçıların hiç kendilerine ait olmayan sözlerin internette onlara aitmiş gibi görünmesi vesaire vesaire derken dijital çağ edebiyata pek de iyi gelmemiş gibi duruyor bana. Siz ne dersiniz bu konuda?
Öncelikle dinleyicilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Ben tür ve biçim olarak, özellikle de ifade olarak edebiyatın bir başkalaşım geçirdiğini düşünüyorum. Şöyle ki, edebiyat bizim duygularımızı, düşüncelerimizi, hayat tecrübelerimizi bir şekilde söz ve anlam ilişkileri dahilinde bir zincire bağlayarak aktaran bir sanat dalı. Ama bu göründüğü kadar da basit bir sanat dalı da değil. Binlerce yıllık, hatta milattan öncesinden gelen, aralıksız bir şekilde süre gelen, yüzyıllardır akan bir nehir gibi devam eden, kah kıvrımları değişen, kah aktığı bölgeler değişen bir nehir gibi edebiyat. Dolayısıyla bugünkü geldiğimiz noktada, nasıl ki dünyamız iklim kriziyle karşı karşıyaysa, sularımız kirlendiyse, küresel ısınmayla karşı karşıyaysak, bu coşkun akan edebiyat nehrinde yer yer kurumaya yer yüz tuttuğunu veya yozlaştığını veya kirlendiğini de görebiliyoruz. Fakat ben bunun bir yeniden doğuşun alameti olarak da algılanabileceğini düşünüyorum. Her zamanki beklentilerin aksine olarak. Çünkü edebiyatın bir vasfı da kendisini geleneğin bütün koşullarına rağmen yeniden üretebilmesi. Çünkü edebiyat modernizm ve sanayi inkılabı karşısında dahi ezilmemiş, yenilmemiş ve yine yerini koruyabilmiş bir edebi bir sanat türü. Bunu bu açıdan değerlendirdiğimiz takdirde edebiyatın neliğini, nasıl olduğunu ve kendine içkin durumunu daha iyi değerlendirebilme şansını elde edebiliriz. Daha açık bir şekilde şöyle ifade edeyim. Biz edebiyatı bir değişim süreci olarak görmemiz gerekiyor. Nasıl ki 15. yüzyılın İstanbul'unda aruz vezniyle yazılan divanlar varsa veya düz yazı olarak yine aruz vezniyle yazılan seci varsa, şimdi tamamen serbestleşmiş bir şiir, tamamen serbestleşmiş ve deneyselleşmiş bir düz yazı eşliğinde süre gelen bir edebiyat var. Dijital çağ ise bunun ifade ediliş biçimlerini değiştirmekle mükellef. Çünkü kendine özgü bir dil yaratım süreci var dijital çağın, özellikle de sosyal medyanın. Mesela efendim, biz duygularımızı şiirde kendimizin kişisel tecrübesine dayalı olarak ifade ediyoruz. Mesela şiir yazan şair, bir ozan, duygusunu, aşk duygusunu, herkesin yaşayabileceği bir duyguyu kendisine ilişkin bir şekilde, kendi tecrübesi üzerinden aktarıyor. Dijital çağda ise bu emojilerle karşılanmaya çalışılıyor. Bu duyguların bastırılması anlamına gelecektir. Ve bastırılan her şey, nasıl ki kendi önüne çıkan setleri patlatıyorsa, yine patlatıp kendine bir ifade alanı bulacaktır diye düşünüyorum. Öte yandan dijital çağda bizim karşılaştığımız diğer şeylerden birisi, sorunlardan birisi ise anlatım olanaklarının gerilemesi. Az önce sizin de değindiğiniz gibi sosyal medyanın dili tamamen bizim konuşma ve yazma dilimizin çok aksi bir konumuna doğru gidiyor ve dilimiz maalesef ki kelime haznesi olarak daralırken ifade açısından ise yozlaşıyor. Bu yozlaşma bizi bir taraftan da neyle karşı karşıya olduğumuzu tam olarak tanımlama noktasında düşünmeye doğru itiyor. Şimdi gelecekte sosyal medyada ifade edilen, sunulan edebiyatın gerçekte nasıl bir edebiyat olduğu veya hangi söz ve anlam ilişkileriyle örüldüğü, hangi sanatsal duyarlılığa hitap ettiği konusu üzerine düşünmeye başlayacaklar. Mesela şöyle söylemeye çalışıyorum. Bizim bugün herhangi bir kitapçıya gidip baktığımızda klasikler rafı vardır, değil mi? Klasikler rafına gideriz. Orada
Evet.
klasik olan eserleri incelediğimizde bu eserlerin kimisi 16. yüzyılda yazılmıştır. İşte Don Quixote gibi. Kimisi 18. yüzyılda yazılmıştır. İşte Doktor Faust gibi veya işte Shakespeare gibi daha eski dönemden vardır, daha yeni dönemden vardır. Victor Hugo vardır. Efendim işte Dostoyevski vardır vesaire. Bizim Türk klasiklerine bakarız. En yenisi başka, en eskisi başka. Her birinin kendine ayrı mümtaz bir yeri vardır. Ağırlığı vardır. Duruşu vardır. Ve bu kitaplar kitapçılar tarafından, hani bu işin ticaretini yapan insanlar tarafından ise klasikler altın kitaplar olarak değerlendirilir. Her zaman alışverişi yapılabilen, her zaman müşterisi olan, her zaman satılabilen kitaplar. Yani ne kadar basılırsa basılsın satışı devam edebilen kitaplar. Bir tarafta da Wattpad kitapları var. İşte bu yeni bir platform. Ben bilmiyordum, yeni aşina oldum. Buradan gençler romanlarını yazıyorlar. Çeşitli yayın evleri var. Buradan çıkan romanları basıp sattıkları zaman yüz binlere varan rakamlara, hatta daha büyük rakamlara ulaşan, daha büyük sayılara ulaşan bir satış rakamları ulaşıyorlar. Daha büyük bir kitleye ulaşıyor. Fakat şunu görüyoruz, kalıcılığı yok. Hiçbir şekilde geleceğe kalamıyor. Adeta bir köpük gibi sönüyor. O yüzden ben şunu düşünüyorum. Şimdi bir zamanlar sosyal medyada Cemal Süreya furyası vardı hatırlarsanız. Her
Evet.
sözün altına Cemal Süreya yazılıp sunuluyordu. Hatta bir Twitter kullanıcısı galiba Cemal Süreya hayır ölmedin sen falan tarzında bir şey yazmıştı. Bayağı bir mizah konusu olmuştu o dönem için. Sosyal medyanın edebiyatla imtihanı burada düğümlenecek ve edebiyat geleneğiyle ve geleceğiyle tekrar kırılma yaşayarak tekrar kendini ifade olanağı bulacak diye düşünüyorum. Öte yandan şunu da eklemek isterim. Şimdi hikaye anlatma denilen bir tabir var. Batılı edebiyat araştırmacıları bunu şöyle değerlendiriyor. İşte storytelling dedikleri bir şey. Hikaye anlatabilmek ve
Evet.
edebiyatı hikaye anlatabilmek olarak değerlendiriyorlar. Dolayısıyla hikaye anlatamayan şeyi anlatıcı olmayan, ifadeci olan edebiyatı daha uzakta tutuyorlar kendileri için. Bizde ise ifadeci edebiyat, kendini ifade eden edebiyat anlatıcı edebiyattan özellikle şiir dalında daha önde gelir. Her neyse bu storytelling ihtiyacını yani hikaye anlatıcılığı ihtiyacını ise bugün günümüzde bakıyoruz TikTok işte shorts videolar, reels videoları karşılıyor. Çok kısa bir sürede 15-20 saniyelik bir sürede bir kullanıcı bir hikaye anlatıyor orada. Geçmişte Vine'la yapıyorlardı bunu veya çok kısa bir şekilde veya işte 140 karakterle veya şu anki karakter durumu nedir bilmiyorum Twitter'da çok az miktarda karakterle bir hikaye anlatıyor kullanıcı bize. Ve o hikayede mümkün olduğu kadar az sözcük kullanıyor, mümkün olduğu kadar az gösterge kullanıyor ve biz çok şey anlıyoruz orada. Boşlukları tamamlama hissini bize bırakıyor. Aslında edebiyatın da özünde yaptığı şey budur. Az sözle çok şey anlatır ama bunu ilk defa anlatır. Yani edebiyat bize bir duyguyu, bir esinlenmeyi, bir hissiyatı anlatırken boşlukları biz kendi tecrübemize göre tamamlamaya başlarız. Bu da bir yerde edebiyatın dil ve anlam ilişkilerinden öteye geçerek insanın kendini ifade etme ihtiyacına tekabül ettiğini göstermekte. Yani o yüzden dijital çağda edebiyatı bence çok da değişik aşamalar bekliyor.
Sosyal medya edebiyatın etki alanını daraltıyor mu ve daraltıyorsa ne kadar daraltıyor?
Az önce söylediğim gibi sosyal medyada ifade edilen, sunulan edebiyat genelde kiçleşmiş. Kiçten kastımız şu, artık kalıp haline dönmüş. Klasik demeyeyim de artık yani bayat tadı veren bir şeye dönüştürülmüş. Yani artık yozlaştırılmış mı desem. Yani tamamen sıradanlaştırılmış hale geliyor. Fakat öte yandan sosyal medya kullanıcılarından bir kısmı bu edebi gelenekleri, edebi alışkanlıkları çıkıp başka bir açıdan değerlendirebiliyor. Fakat sosyal medya genelde sizin daha iyi bildiğiniz üzere akımlarla dönem dönem ortaya çıkan popüler olan işte sosyal medya tabiriyle viral olan akımlarla veya işte o dönemin ortaya çıkan ifade biçimleriyle, herkesin yapmaya çalıştığı şeyle dönem dönem parlama yapıyor. İşte şiir sokakta akımı mesela. Sosyal medya birden gençlerin şiire olan yönelimini arttırdı. Basit bir dizi alıyor, açıyor mesela ikinci yeniden bir şairin bir kitabını. Bir dizeyi alıyor, anlayıp anlamadığını bilmiyorum, küçümsemek de istemiyorum. Yine çabası önemli gençlerin çünkü. Alıp bunu götürüp hashtag şiir sokakta yazıp duvara yazıyor veya işte bir sosyal medya iletisine yazıyor. Bu bence bir şekilde o şairin şiirine olan teveccühü arttırıyor. Yani bir rayiç değer oluşturuyor. Yani günümüzde şunu fark ediyoruz biz. İkinci yeni mesela 70'li yılların sonu 80'li yılların başında öldü. Artık kaldırıldı rafa. Onun yerine yeni bir epik şiir geldi. Bir taraftan da farklı şiir türleri geldi. İşte ifadeye dayanan şiir geldi, anlatımcı şiir geldi, garip şiirinden etkilenen şiir geldi vesaire. İkinci yeni kapandı gitti o aşamada. Ama sosyal medyanın gücü o kadar fazla ki şiir sokakta akımıyla tekrar getirdi, ikinci yeniyi popüler hale getirdi ama getirdi önümüze koydu. Bu işte televizyon dizilerine baktık, ikinci yeniden esinlenen şeyler görüyoruz senaryolarda veya konuşmalarda, ifadelerde. Ondan sonra pop müzik şarkılarında görüyoruz mesela. Adam çıkıyor diyor ki bu işte üçüncü yeniler müzik akımı. Ve işte o bakıyoruz sözlerde işte Edip Cansever'den etkileniyor. Edip Cansever ne diyordu işte? Yer çekimli karanfil. Çıkıyor başka bir grup kendine diyor ki son feci bisiklet. Şimdi bu yer çekimli karanfili anlayamayan okuyucu son feci bisikleti de anlamıyor. Bisikletin neresi facia olabilir? Eğlenceli bir cihaz. Bunu anlayamaz sıradan okuyucu. İkinci yeni okuyucusuna hitap eder. Dolayısıyla 2020'li yıllarda 2010-2020 arasında ikinci yeni tekrar üretildi sosyal medya açısından. Ben şunu da düşünüyorum. Bir açıdan bu sosyal medyanın diline de tesir etti. Daha eksiltili ifadeler, daha istihareli, kinayeli, espri dozajının yükseldiği ve daha teşbihe dayalı, benzetmelere dayalı ve kapalı anlamı da sürdürebilen, kapalı anlam üzerinden de espri yapabilen ve muhatabını güldürebilen şey ortaya çıktı. Sosyal medya dili ortaya çıktı. Bunun dahası bunun sözle değil videoyla da yapılabilmesi. Shorts videolarında, Reels videolarında buna benzer şeyler görebilmemiz. Yani her şey işte bizim gördüğümüz tarzda basit ve avam olmuyor. Yani sosyal medyaya aşağılamanın bence bir sofistike bir yönü yok. Bunu kabullenmek zorundayız. Ve bunda ortaya çıkan çeşitli yeni edebiyata dair, yeni ifadelere dair söylemleri de küçük değişikliklerin nüveleri olarak kabul etmek zorundayız. Çünkü
Evet.
biz yeni gençlere bu önümüzdeki nesle o kalın kitapları işte bir Savaş ve Barış'ı, bir Anna Karenina'yı, bir Dostoyevski'yi Suç ve Ceza'yı nasıl okutabiliriz? Çok zor bunu okutabilmemiz. Dolayısıyla sosyal medyanın burada tanıtıcı ve etkileyici gücüyle mutlaka haşir neşir olmak ve onun eğitsel yönlerini de ön plana çıkarmak zorundayız. Yoksa o başıboşlukta tabii ki edebiyatta daha fazla bir yozlaşma yaşayacaktır.
Evet, yine de bu kitaplar ne kadar kalın olursa olsun Z kuşağı da bu kitapların kıymetini bilecektir diye düşünüyorum. Peki Z kuşağı ve sonraki kuşaklar için edebiyat bir şey ifade edecek mi acaba? Bunu merak ediyorum. Bir de az önce aslında önemli bir konuya değindiniz. Bambaşka bir program konusu. İşte Son Feci Bisiklet'in aslında neyden etkilendiğini biraz bahsettiniz. Şimdi
Evet.
Z kuşağı da aslında bunu dinlediği gruplara baktığım zaman işte Dolu Kadehi Ters Tut, Son Feci Bisiklet, Yüz Yüzeyken Konuşuruz ki bunun gibi bu ara yüzlerce grup sayabiliriz. Ve Z kuşağı üzerine baktığınız zaman onlar için bu edebiyat ne ifade ediyor? Hangi açıdan bakıyorlar edebiyata?
Şimdi Z kuşağı tabiri ne kadar doğrudur, ne kadar bugünün gençlerini karşılıyor. Bence pedagogların ve sosyologların tartışması gereken bir şey. Fakat şunu kabullenmek zorundayız ki 95 ve sonrasında doğan nesil için söylüyorum ben bunu. Birazcık daha aşina olduğum, haşır neşir olduğum için söylüyorum. Bizim kuşağın, ben 85'liyim, bizim kuşağın aşina olduğu slogan diliyle haşır neşir değiller. Onlar daha ziyade gösterge dili ve kelimelerin çarpıcı, sadece 2-3 kelimeden oluşan, kelimelerin çarpıcılığıyla oluşan yeni terkiplere yöneliyor. Az, mesela biz canım sıkıldı, başım şişti, içim daraldı. Çeşitli açılardan kendimizi ifade ederken Z kuşağı buna sadece baydı deyip geçebiliyor. Yani burada çok az kelimeyle konuşan bir kuşaktan bahsediyoruz öte yandan. Dil açısından yeterince kendilerini ifade edemiyorlar. Bütün duygular, can sıkıcı olan bütün duyguların adı baymak. Bir kendilerini mutlu eden şeyler farklı. Ondan sonra başka bir şeyle karşı karşıya kaldıklarında onları da benzer şekilde değerlendiriyor. İşte tek kelimeyle, tek
Aynen.
cümleyle daha basit. İşte mesela aynen, evet, aynen kelimesiyle hayatta kalabiliyor Z kuşağı. Fakat biz öyle yapamıyoruz. Aynen öyle. Katılıyorum. Ve mesela aynen'i biz öyle kullanmıyoruz. Aynen'i tek başına kullanmıyoruz. Başka bir cümlenin girişinde, bir giriş olarak kullanıyoruz. Mesela yani deyip kapatmıyoruz. Veya karşımızdaki kişi onay verirken sana tamamen katılıyorum, benzeri şeyler söyleyebilirken onlar söylemiyor. Buna ihtiyaç duymuyorlar. Bunları söylenildiği zaman da yadırgıyorlar. Şimdi gel gelelim Z kuşağı dille haşır neşir olduğu noktada ben çok karamsar bir manzara çizmeyeceğim ama sosyal medyanın işte cep telefonunun vermiş olduğu işte o ekosistemin kullandığı dili kullanıyor. Yani bu çocuklar sokakta oynayan çocuklar değil, bilgisayarda da oynayan çocuklar değil, başkalarının oynadığı oyunları izleyerek büyümüş çocuklar. Dolayısıyla yapay şeylerle karşı karşıya kaldıklarında içinden çıkamayacakları dil ve anlam örüntüleriyle karşı karşıya kaldıklarında belki tam olarak kendilerini ifade edemiyor olabilirler. Yani ben Z kuşağının sevgisiz olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka gerçek sevgiyi bir şekilde hissediyorlar. Fakat bunu ifade etmek konusunda aciz kalmalarının sebebi ise dil bilincinin düşük olması. Bu dil bilinci, peki şöyle söyleyeyim. Karacaoğlan benim gözümde aşk duygusunu en iyi ifade eden adamlardan birisidir, şairlerden birisidir. Bir Karacaoğlan türküsü veya koşması okuduğunuzda orada aşkın, işte mesela bir duygunun, bir esenliğin, bir doğanın tabiata yönelik algının, bütün her şeyin en saf, en doğal ve öz haline kavuşuruz Karacaoğlan şiirleri. Ama bu Karacaoğlan'ın çok yüksek bir dil bilinci olduğunu göstermez. Karacaoğlan duygularını tanımlama noktasında düşünen bir insan olduğunu gösterir. Z kuşağının edebiyat gelecekte edebiyatla karşı karşıya kaldığında bocalayacağı noktanın da bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok az kelime bilen insan kendi duygularını dahi tanımlamakta zorlanır. Ve daha kötüsü Z kuşağının şöyle bir sıkıntısı var. Dediğim gibi bu edilgenlik var ya, başkalarının o izlediği, o oynadığı oyunları izlemek. Bu edilgenlik onlara şunu katacak ilerleyen aşamada. Ben bu durumdan şahsen korkuyorum. Başkaları tarafından tanımlanan, kendisini tanımlayamayan, işte her ne kadar bencil, her ne kadar kendisine içkin olsa da, bencil derken bunu olumsuz anlamda söylemiyorum, birey olmak anlamında söylüyorum, olsa da yine de kendisini tanımlamakta aciz kalacağını düşünüyorum. Bu da ister istemez edebiyatın anlatım olanaklarına yansıyacaktır. Bu pop grupları açısından söylemiyorum. Bu bir ikinci yeni akımının bir tezahürü. Bu tabii ki başka bir programa değerlendirilebilir. Başka bir şekilde de konuşulabilir. Bu üzerinde uzun uzun düşünülmesi ve tahlil edilmesi gereken yönleri de var. Kabul ediyorum. Fakat Z kuşağının öte yandan edebiyatla ilgisinin kendi dil bağlantılı dil örüntülerini güçlendirememiş olmasından mütevellit zayıf kalacağını düşünüyorum. Bu da bu işin maalesef ki zayıf yönünü oluşturuyor.
Evet, şimdi Z kuşağından bahsettik. İşte sosyal medyadan bahsettik, teknolojiden bahsettik. Çok merak ettiğim bir konu. Bugünlerde konuşulan ama doğru mudur, yanlış mıdır? Aslında kimsenin bence fikir sahibi olmadığı bir konu. Yapay zeka. Yapay zekanın şiir yazdığı, işte resim çizdiği iddia ediliyor, söyleniyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Peki yapay zeka gerçekten edebiyatın geleceğinde söz sahibi olabilir mi?
Bu konu benim de üzerinde yer yer düşündüğüm ve kesin cevaplarımın olmadığı. Çünkü yapay zeka her an gelişmeye açık. İnsan duygularını, mesela bir insan kızdığında neler yapabileceğini tanımlayabiliyor. Algoritmik olarak onları hesaplayabiliyor. Muhtemel şeyleri, potansiyelini ortaya koyuyor. Eylemler nelerdir? Bunları sıralıyor ve bunlardan en gerçekleştirilebilir olanını da tespit edip bazen öngörüde bulunuyor. Bu çok korkutucu bir yönü de var. Çok muhteşem, muazzam bir yönü de var. Bu açıdan yapay zekayı küçümsemek tabii ki haddimiz değil. Fakat yapay zekanın içerisinde işte sadece matematik düzeyinde kalan şeylerden birisi de edebiyata ilişkin olan iddia. Ben yapay zekanın yazacağı şiirin içerisinde saf sevginin, aşkın, insani duyguların bulunamayacağını düşünüyorum. Çünkü yapay zeka bu duyguları hissedemez. Bu duyguları tanımlayabilir. Mesela bu duyguları Tolga Akkuş'un duyguları üzerinden tepkileri, muhtemel tepkileri üzerinden tanımlayabilir. Ama yapay zeka bir aşk yaşadığında ne yaşayabilir ki yani? Ne olabilir? Yapay zeka bir kıza aşık olsun. Yapay zekaya o kız emmi desin. Bir kız bana emmi dedi, neyleyim diyebilir mi yapay zeka? Bence diyemez. Daha bunu
Evet.
da basitleştirmek istemiyorum da şöyle bir şey var. Şimdi bir zamanlar bir popçu çıktı. 8 tane nota var. Ne kadar farklı müzik yazılabilir, beste yapılabilir dedi. Şimdi siz bunu Bach'ın fügelerine uyguladığınızı düşünsenize. Şimdi Bach'ın karşısına çıktık veya Mozart'ın karşısına çıktık. Dedik ki zaman makinesi var diyelim. 8 tane nota var. Doğru mu? Doğrulayacak bizi. 8 tane notayla kaç farklı müzik yazılabilir ya? İşte permütasyon kombinasyonun ortada dediğimizde bize ne tepki verirler? Dahası geçen bir söyleşisini dinledim merhum Hasret Gültekin'in. Ona şöyle bir soru sormuşlar, işte türküler güncelliğini yitirir mi gibi. Şöyle cevap veriyor. İşte günümüzde her şey alınıp satılıyor. Ev, araba, işte arazi, her neyse işte. Bütün her şey metalaşmış. Fakat gerçek aşk, işte Leyla'nın Mecnun'a, işte Kerem'in Aslı'ya duyduğu gerçek aşk alınıp satılamayacağına göre, çünkü bu alınıp satılabilecek bir şey değildir duygular, türküler güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyecektir diyor. Yani sonsuza kadar yaşayacaktır. Yani o yaşta bir insandan, ki çok erken yaşta kaybettik biz onu, çok erken yaşta ölen biz düşünün. Böyle muazzam bir tanımlama yapıyor. nasıl ifade edebiliriz? Sadece aşk açısından da değil. Şimdi şöyle düşünelim. Daha Batı edebiyatına gidelim. Cinler romanında Stavrogi'nin bir düello sahnesi vardır orada. Aşığının kocasıyla düello yapar Stavrogi. Stavrogi'nin yapacağı düelloyu yapay zekanın yazdığını yazacağını öngörürsek ben o Dostoyevski'nin yazdığı onu da okurlarımıza bırakalım. Dostoyevski'nin Cinler romanını okumaları için belki teşvik edici olur. Sonucunu söylemeyeyim. O sonucu yapay zekanın yazamayacağına. Yapay zekanın üreteceği edebiyatın ancak bir yapay zekayı geliştirmek noktasında dil bakımından, dil örüntüleri bakımından geliştirebileceğini düşünüyorum. Dil, ifade, dil ve anlam ilişkisi, söz ve anlam ilişkisi bakımından yapay zeka son derece gelişkin bir yapı. Fakat işin içine insani duygular girdiği zaman işte orada yapay zekanın kaybedeceğini düşünüyorum ben. Daha ötesine geçtiğimizde ise yapay zekanın ancak insani davranışları taklit edebileceğini düşünüyorum. Çünkü biz insan olarak, insan davranışları olarak belki sürü halinde davranabiliriz. Belki birbirimizi kopyalayabiliriz. Kültür olarak baskın kültürü devamlı olarak tekrar edebilir, onu yansılayabilir. Onunla ilişkin olarak bize sunulan her şeyi kabul edip öyle davranabiliriz. Yani dışarıdan bize kimlik tanımlamasına rıza gösterebiliriz. Fakat yapay zekanın işte eksik olduğu nokta şu. İlla bizde birisi çıkacak, insanlardan birisi çıkacak. Hayır arkadaş, bu böyle değil, bu böyle olmamalı. Ve tam aksine biz bunu değil, böyle böyle değil, böyle böyle yapmalıyız. Tam aksine biz taklit etmeyi değil, üretimi yapmalıyız. Biz kendi yüreğimizin sesini dinlemeliyiz. Başkaları bize bir şeyler söylememeli diyecek. Yani çok basit bir şekilde işte Pink Floyd'un "We Don't Need No Education" demesi gibi, işte The Wall albümündeki gibi birisi çıkacak diyecek ki hayır, bizim böyle buyurgan eğitime ihtiyacımız yok diyecek. Bizi şekillendirmek isteyenlere karşı. Yapay zeka bunu diyebilecek kudrete sahip olabilir mi? Ben şu an için bunu hayal edemiyorum. Gerçi Jules Verne Denizler Altında 20 bin fersahı yazdığı zaman bir insanın denizler altında 20 bin fersah gidebileceğine dair bir öngörüde bulunabilecek bir insan yaşamıyordu. Bekleyip göreceğiz ama benim öngörüm bu şekilde.
Atilla Bey, çok keyifli bir sohbetti. Finali de yapay zeka ile yaptık.
Evet.
Şimdi süremizin sonuna geldik ama son olarak kısa bir soru sorayım. E-kitap gerçek kitabın yerini alabilecek mi?
Öncelikle e-kitabın ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Şöyle faydalı. E-kitap bir kere ekonomik. İkincisi, üzerinde işaretlemeler yaptığımızda, altı çizili satırlarımız not aldığımızda vesaire bunları bilgisayara aktarabilmemiz çok daha kolay olur. Ben tabii ki teknolojiyi efektif kullanmaya çalışan birisi olarak ve yapacağım zaman altı çizili satırlarımı bilgisayara aktarmam gerektiği zaman tabii ki basılı materyallerden aktarmak yerine e-materyallerden, PDF'lerden ve
Evet.
e-kitaplardan aktarmayı daha kolay bulur. Fakat ben basılı olarak kitabın ölmeyeceği kanaatindeyim. Azalacaktır. Yani tabii ki doğada bunun üretimin maliyeti çok yüksek. Doğaya bir maliyeti var her basılan kitabın. Bu bir gerçek, bu olacaktır. Fakat elde kitap hissinin kitap severlerce bırakılamayacağını düşünüyorum. Yani bunun sürenliğini düşünüyorum. Fakat e-kitap teknolojisinde şimdi geldiğimiz noktada ben yaklaşık 11 yıldır bir e-kitap okuyucu kullanıyorum. Bu e-kitap okuyucunun bana sağladığı avantaj çok fazla oldu. Yani çok faydasını gördüm. Fakat basılı kitap, her kitabı da orada bulamadığımız için bazen basılı kitapların bulunması da piyasada, satışı da bizim için avantaj oluşturuyor. Dolayısıyla biz her kitabın elektronik versiyonuna ulaşabilmemiz mümkün değil. Tabii ki zor olabilir. Fakat e-kitaplar gelecekte tabii ki daha fazla yer kaplayacaklar, daha fazla alan kaplayacaklar, daha envai çeşit teknoloji onun içerisinde yer alacak, daha kullanıcı dostu olacak. Dolayısıyla daha esaret olacak tabii ki bize işte sayfaların arasına reklam mı koyarlar, yoksa işte kitabın devamını okumak için reklamı izleme olur. İllaki bizim karşımıza bir şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Dijital çağda hiçbir şeyin bedava sunulmadığı ortada. O yüzden basılı materyali savunan, basılı kitabı savunan ciddi bir kitlenin olacağını savunuyorum. Ben de yaşamasını arzu ediyorum açıkçası. Her ne kadar e-kitap konusunda da çok açık fikirli olsam da bunun böyle devam etmesini isterim.
Ben de size aynen katılıyorum Atilla Bey. E-kitap da yaşasın, basılı kitaplar da yaşasın ve benim için en önemlisi radyo. Radyo da ölümsüzdür, radyo da yaşasın ve
Radyo
yaşayacaktır diye
sonsuza kadar yaşasın.
düşünüyorum.
Radyosuz bir gün düşünemiyorum ben. Her gün
Evet,
mutlaka TRT Türkü, TRTname mutlaka dinlerim. Radyo 3.
biz de
TRT Dinle aplikasyonu özellikle en sevdiğim uygulamalardan birisi. İçerisinde yüzlerce şey var. Sesli kitap var. Radyo tiyatrosu, arkası yarınlar. Yani özellikle evin içerisinde başka bir şey olmasa da radyo açık olsa yetiyor bize.
ben de size katılıyorum. TRT'nin bütün dijital uygulamalarını takip ediyorum ve bu konuda gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Atilla Bey, çok teşekkür
Kesinlikle.
ediyoruz konuk
Ben
olduğunuz
teşekkür
için.
ederim. Ben teşekkür ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Bu hafta konuğumuz yeni Türk Edebiyat uzmanı Doktor Atilla Aktaş'tı. Kendisiyle dijital çağda edebiyatın geleceği üzerine konuştuk. Bize Twitter ve Facebook'tan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
Dijital Dünya.